Ayrım 18.
Cafer ve Übeyde kendilerine sorulan sorulardaki tuzaklara hemen düştüler. Ebu Suraka sonunda Süleyman'a döndü. Ebu Ali sakalını sıvazlıyordu. Süleyman sorulara kısa ve ikna edici cevaplar veriyordu. Sanki söylediklerinin hepsi doğruydu. Ama tüm cevapları istenilenden ya çok kısaydı, ya fazla basitti, ya da yanlıştı. ''Hakikatleri kılıcını kullandığın kadar iyi kullanamıyorsun delikanlı'' dedi Ebu Ali başını sallayarak. ''Bir fedainin ruhu asla yanlış yapmamalı.'' Süleyman hayal kırıklığı içinde yerine geçti. Nihayet sıra Yusuf'a geldi. Talebeler onun için üzülmekle beraber için için gülmekten de kendilerini alamıyorlardı. Ebu Suraka onun için çok basit bir soru hazırlamıştı. Ali ile İsmail arasındaki imamların isimlerini sordu ona. Fakat Yusuf'un aklı çok karışmıştı. Henüz üçüncü imama gelmişti ki tıkanıp kalıverdi. ''Şehit Ali'nin sakalı adına'' diye bağırdı büyük dayı öfkeyle. ''Böyle bir cehalet karşısında ne yapacağımı bilemiyorum.'' Ebu Suraka diriden çok ölüye benzer bir şekilde köşesine çekilen Yusuf'a yiyecekmiş gibi bakıyordu. Sonra da el hekim onları imtihan etti. Hekim bu maceradan kolaylıkla sıyrılmayı başardı. Ebu Ali'nin felsefe ve insan yaratılışı hakkında pek az şey bildiğinin farkındaydı. Gerçekten de büyük dayı verilen tüm cevaplar karşısında ister eksik, isterse yetersiz olsunlar beğeniyle başını sallıyordu. Coğrafya imtihanında ise hepsi çok başarılıydılar. Yüzbaşı hoşnut bir gülümseme ile onları kutladı. Gramer, matematik ve metrik de coğrafya imtihanı kadar çabuk sonuçlandı. Fakat din bilgisi konusuna büyük dayı daha fazla zaman ayırmayı tercih etti. Bu konuya büyük önem veriyordu. İbrahim açık ve anlaşılır sorular soruyor, genellikle de tatmin edici cevaplar alıyordu. ''Pekala, adaylarımızın hangisinin doğuştan zeki olduğunu anlamaya çalışalım bakalım.'' diye araya girdi Ebu Ali. ''Yusuf, büyük bir cirit üstadı söyle bakalım. Allah'a hangisi daha yakın? Baş melek, Cebrail mi, yoksa peygamber mi?'' Yusuf ayağa kalktı. Fakat etrafına ümitsiz bakışlar fırlatmaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. Ebu Ali onun etrafında oturanlara aynı soruyu yöneltti. Birisi peygamber dedi. Öbürü de baş melek. Fakat her ikisi de iddialarını en küçük biçimde olsun ispatlamaktan çok uzaktılar. Ebu Ali kötü kötü sırıtıyordu. Arkadaşımız İbni Tahir söylesin bir kez dedi sonunda. İbni Tahir ayağa kalktı ve sakin bir sesle konuşmaya başladı. Allah Muhammed'e görevini bildirmek için baş melek Cebrail'i bizzat yolladı. Allah eğer Muhammed'i diğer tüm varlıklardan farklı kılmak istemeseydi, rahatlıkla meleğini görevlendirebilirdi. Fakat bu eşsiz emsalsiz görevi Muhammed'e vermek istediği için bunu yapmadı. Bundan dolayı Muhammed ister istemez cennete Cebrail'den daha yüksek bir mevkiye sahip olacaktır. İşte doğru cevap bu dedi Ebu Ali. Bize bunu da açıkla. Peygamber ile Seydun arasında ne tür bir benzerlik mevcuttur? İbni Tahir gülümsedi. Biraz düşündükten sonra cevap verdi. Peygamber ile Seydun arasında büyük ve küçük kardeşler arasındaki ilişkinin aynısı mevcuttur. Doğru ama hangisi müminler üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir? Seydun'a. Çünkü cennetin anahtarlarını elinde o tutmaktadır. Ebu Ali ayağa kalktı. Diğerleri de hemen onu izlediler. Ebu Ali bir süre talebeleri inceledikten sonra konuşmaya başladı. Hamama gidip yıkanın. En temiz gösterişli elbiselerinizi giymelisiniz. Sevinin. Yaşamanızın en önemli anı çok yakın. Yatsı namazında fedailiğe kabul edileceksiniz. Dudaklarında gizli bir gülümseme olduğu halde hafifçe eğildi ve hızlı adımlarla salonu terk etti. Kaleye atını 4 nala süren bir haberci gelmişti. Rey'den çıkmıştı yola. Metsufer tarafından takviye olarak gönderilen süvari birliğinin yola çıktığını bildirdi Hasan'a. Aynı anda kaleye gelen bir keşifçi Türklerin öncülerinin yaklaştığını haber verdi. Kaleye doğru süratle yol alıyorlardı. Gece bitmeden en iyi ihtimalle şafak sökerken surların dibine ulaşmış olurlardı. Burası kesindi. Hasan Ebu Ali ve Münüçerh'in acilen gelmelerini emretti. Onları odasında karşılayarak gelişmelerini anlattı. Yere büyük bir harita sermişti. Üçü birden haritanın üzerine eğilerek sultanın ordusunu nerede karşılamalarının kendileri için en iyi olacağını düşünmeye başladılar. Öncelikle Messufer'in adamlarına bir haberci yollayalım diye kararını bildirdi Hasan. Buraya çok çabuk gelmesinler. Abdülmelik onları önce Rutbar yoluna götürsün. Orada Türk öncülerinin geçmesini beklesinler ve daha sonra kendilerini göstermeden arkalarından gelsinler. Biz Alamut'ta düşmanı karşılar karşılamaz var güçleriyle hücuma kalksınlar. Böylece onları değirmen taşlarının arasındaki buğday gibi ezeriz. Ebu Ali ve yüzbaşı planı onayladılar. Bir subay ismi söyleyerek onun birkaç kişiyle Mesufer'in adamlarına doğru gitmesini önerdiler. Nüçer en önemli emirleri aldıktan sonra Hasan Ebu Ali'ye talebelerin durumunu sordu. Hepsinin de bir peygamber olduğunu söylemek zor dedi gülerek. Ama ateşle dolular ve sarsılmaz bir inançları var. Hadi öyleyse, fedailiğe kabul edilme vakitleri geldi de geçiyor dedi Hasan. İşte bu etmeleri gereken yemin metni. Törenin mümkün olduğu kadar şaşalı olmasına dikkat et. Onlara uzun uzun peygamberden ve şehitlerden bahset. Genç ruhlarını vecde getir. Ateşlerini körükle ve kararlılıklarını çelikleştir. Tamamen teslim olmamaları durumunda korkunç cezalara çarptırılacaklarını söyleyerek korkut onları. Hayallerimdeki talebeleri yetiştirebilmeyi ne kadar uzun yıllar boyunca hayal ettim. Amaçlarını, karakterlerini, hedeflerini benim biçimlendirebileceğim talebeler. Nihayet, nihayet her şey hazır. Amacıma ulaştım. Senin bilgeliğine her zaman güvendiğimi biliyorsun diye sözünü kesti onun Ebu Ali. Şimdiki davranışlarının da bir sebebinin olduğuna eminim. Fakat kabul törenine senin yönetmenin daha uygun olacağı düşüncesi kafamdan bir türlü çıkmıyor. Bak seni bir kez görmek için nasıl yanıp tutuşuyorlar. Onlara kendini bir kere göster ki uğrunda ölecekleri kişinin gerçekte de etten ve kemikten bir insan olduğuna, boş bir hayal olmadığına iman etsinler. Kabul töreninin kutsallığı bu şekilde ayyuka çıkar. Biliyorum ama yine de yapmayacağım. Hasan düşüncelere daldı. Bakışları halıdaki bir motife kilitlenmişti. Ne yaptığımı biliyorum diye ekledi sonunda. Eğer birisi insanları kullanmak, onları sadece bir araç olarak görmek istiyorsa, yapacağı en iyi şeyin onların sorunlarına uzak tutmaktır. Büyük yazarların arifesinde ise kalbin sesine kulak verilmemelidir. Buzruk Ümit, buraya geldiği zaman sana her şeyi anlatacağım. Fedailere teslim edeceğin bayrak hazır. Git ve sana emrettiklerimi yap. Bu tören benim gözümde Türklere karşı kazanacağımız zaferden daha önemli. Akşama doğru Büyük Önder'in köşkündeki toplantı salonu bir cem evi olarak hazırlandı. Talebeler kalenin bir kısmına girme iznini ilk defa elde etmişlerdi. Gürzlerle silahlanmış adımlardan oluşan muhafız bölüğü gece nedeniyle takviye edilmişti. Zenciler bu defa zırhlara bürünmüşler ve tepeden tırnağa silahlanmışlardı. Bomboş ve bembeyaz salona girdiklerinde delikanlılar ellerinde olmadan ürperdiler. Kendileri de tamamen beyaz elbiseler giymişler ve beyaz sarıklar takmışlardı. Aldıkları emir uyarınca ayakları çıplaktı. Nihayet yatsı namazını bildiren boru sesi duyulur duyulmaz Ebu Ali içeri girdi. O da bembeyaz elbiselere bürünmüştü ve kafasında beyaz renkli koca bir sarık taşıyordu. Salonu bir uçtan diğer bir uca arşınlayarak talebelerin karşısında yerini aldı. Diğer liderler iki sıra halinde onun etrafında ayakta duruyorlardı. Tören başlamıştı. Önce Ebu Ali monoton bir sesle konuşmaya başladı. Yüzü talebelere dönüktü. Törenin anlam ve önemini anlattı önce uzun uzun. Seyduna'ya hizmet edebilmekle duymaları gereken haklı gururdan ve şehitliğin öneminden bahsetti. Bu arada şehitlere verilecek mükafatı da belirtmeyi ihmal etmedi. Yaşamınızın en önemli anı gelip çattı diye devam etti. Seçkin bir birlik olmakla görevlendirildiniz. Fedailer, kutsal dava uğruna şehit olmaya hazır olanlar. 12 kişisiniz. Yüz binlerce mümin arasından yalnızca sizler bu şerefe layık görüldünüz. Seyduna'ya olan bağlılığınızı ve imanınızı elde silah ispat edeceğiniz imtihan günü de yaklaşmaktadır. Düşman Alamut üzerine yürüyor. İçinizde zor anda tereddüt edebilecek birisi var mı? İçinizde ihanetinin bedelini aşağılık bir ölüm ile ödemek isteyebilecek birisi var mı? Hayır. Aranızda hainlerin bulunmadığını biliyorum. Seyduna ile hepimizin lehinde konuştum ve ondan hepinizin fedailiğe kabul edilmesini istedim. Söylediklerimi kabul etme lütfunu gösterdi. Onun lütfunu ve benim güvenimi boşa çıkarmayacağınızı umarım. Bu durumda sizleri onun adına fedai ilan ediyorum. Şimdi size etmeniz gereken kutsal yemini okuyacağım. Her biriniz adınızı söyleyerek okuduklarımı harfiyen tekrar edeceksiniz. Yemin ettikten sonra artık bambaşka insanlar olacaksınız. Artık birer talebe değil, Efendimiz'i kanları ve canlarıyla korumaya ant içmiş fedailersiniz. Şimdi dikkatle dinleyin ve her kelimeyi tekrar edin. Kocaman ellerini göğe yöneltti ve bakışlarını yukarı kaldırdı. Kendinden geçmişçesine davudi bir sesle konuşmaya başladı. Allah adına, Resulü Muhammed adına, Ali ve tüm şehitler adına, Efendimizin ve vekillerinin tüm emirlerini bir an bile tereddüt etmeden yerine getireceğime yemin ederim. İsmail hareketinin beyaz sancağını hayatımın sonuna dek savunacağıma yemin ederim. Verdiğim bu söz ile fedailiği kabul ediyorum. Bizzat Seyduna'dan başka hiç kimse bu rütbemizi elimizden alamaz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yetiş ey Mehdi! Talebeler törenin haşmetinden gözle görülür derecede etkilenmişlerdi. Suratları kar gibi beyazdı. Gözleri ise alev alev yanıyordu. Dudaklarında mutlu bir gülümseme belirmişti. Kalplerini inanılmaz bir mutluluk doldurmuştu. Uzun ve bitmez tükenmez ızdıraplar sona ermişti. Amaçlarına ulaşmışlardı. O kadar özlem duydukları rütbeye sonunda kavuşmuşlardı işte. Ebu Ali İbrahim'e bir işaret yaptı. O da elindeki sancağı ona uzattı. Büyük dâi sancağı açtı. Talebeler beyaz zeminin üstüne Kur'an'ın 28. ayetinin 4. suresinin altınla işlenmiş olduğunu gördüler. Biz ise yeryüzünde zebun bir hamle getirilmesi istenenlere lütuf etmeyi ve onları halka hakim kılmayı ve onları varis olarak bırakmayı idare ettik. İbn-i Tahir buraya gel diye bağırdı. Seçilmişlerin ilki sen olduğun için sancağı sana emanet ediyorum. Bu beyaz bayrak sonsuza kadar sizin şerefinizin ve gururunuzun sembolü olsun. Eğer sancağın düşmanların ayaklarının altında çiğnenmesine izin verirseniz, sizin de şerefiniz ve gururunuz ayaklar altında çiğnensin. Bu yüzden onu göz bebeğinizden daha iyi korumalısınız. Yaşayan bir fedai bulunduğu müddetçe hiçbir düşman onu elinizden alamaz. Ancak hepinizin cesetlerini çiğneyerek sancağa sahip olabilir. Aranızda en kuvvetlilerinden 5'ini seçin. Kura ile kimin bayraktar olacağına karar vereceksiniz. İbn-i Tahir rüyada gibi bayrağı teslim aldı ve tekrar fedailer arasında yerine geçti. Yaşamının en önemli anı geride kalmıştı ve içindeki tatlı mutluluk yerini yavaş yavaş yakıcı bir acıya bırakıyordu. Sanki bir anda mükemmel bir şeyi yitirmiş gibi geliyordu kendisine. Az önce yaşadığı o son derece kısa anın tüm yaşamı boyunca bir daha asla geri gelmeyeceğini biliyordu. Kalede hummalı bir faaliyet vardı. Habercilerden bir kısmı içeri giriyor, bir kısmı dışarı çıkıyordu. Abdülmelik gelişmelerden zamanında haberdar edilmişti. Mutsufer ile beraber Türk atlılarının geçeceği yola sapmıştı. Düşmanın bulunduğu yere doğru birçok keşifçiler gönderilmişti. Bunlar gizli işaretleriyle birbirleriyle kolaylıkla haberleşiyor ve kalenin Türk atlılarının hareketlerinden haberdar olmasını sağlıyorlardı. Ebu Ali törenden geri döndüğünde Hasan rahatlayarak haykırdı. Bitti nihayet. Sonra da büyük dâiye emir vererek kalenin kapısının önündeki geçidin başını kuvvetleriyle beraber tutmasını ve Türk süvarilerini orada karşılamasını istedi. Fedaileri ne yapacağız diye sordu Ebu Ali. Bu çarpışma onlar için biçilmiş kaftan diye cevapladı Hasan. Onları yanında götür. Ebu Soraka onlara komuta etmeye devam etsin. Başlarına bir şey gelmemesine dikkat et. Çok daha önemli işler için onlara ihtiyacım olacak. Sakın onlara lüzumundan fazla tehlikeli görevler verme. Örneğin ilk okları onlar atabilir ama yakın dövüş tecrübeli askerlerin işi olsun. Kısacası onları ya ortalığın biraz yatışması ya da savaşın aleyhimize gelişmesi durumunda sıcak çatışmanın ortasına gönder. Eğer durum müsait olursa düşmanın bayrağını ele geçirmekle görevlendir onları. Sana güveniyorum. Sen ortak geleceğimizin dayandığı sağlam bir sütunsun. Hasan Ebu Ali'yi gönderir göndermez kalenin arkasındaki bahçelere doğru yola koyuldu. Beni Meryem'in köşküne götür sonra. Apama'yı da oraya getir emrini verdi Adi'ye. Artık kavga etmenin sırası değil. Meryem onu beklemekteydi. Hasan ona Apama'yı da çağırdığını söyledi. O kadın geçen geceden beri son derece garip davranıyor dedi genç kız biraz öfkeli bir sesle. Ona kesin talimatlar vermişsin gibi geldi bana. Şimdi şaka yapmanın sırası değil diye Hasan sözünü kesti kızın. Büyük bir sorumluluk altına girdik. planımızın işlemesini ve düşmanın mahvolmasını istiyorsak güçlerimizi birleştirmeliyiz. Bu arada Adi Apama'yı getirmişti. Kıskançlıkla köşkün iç döşemesini inceledi. Kendinize ne kadar güzel bir yuva yapmışsınız böyle diye alay etti. Aynı kumrular gibi. Ebu Ali adamlarıyla beraber surlarımızın önünde savaş düzeni aldı. Bizi her an muhasara edebilecek olan sultanın ordusunun üzerine yürüyor diye sözlerine başladı Hasan. Apama'nın söylediklerini işitmemişti sanki. Yerdeki yastıklara oturmadan önce kadınlardan oturmalarını rica etti. Bu haberler yaşlı kadında büyük bir korku uyandırmışa benziyordu. Bir Hasan'a, bir Meryem'e bakmaktan kendini alamıyordu. "Bizim halimiz ne olacak peki?" diye sordu şaşkın bir sesle. "Emirlerimin kelimesi kelimesine uygulanması halinde hiçbir şey olmayacak," diye uyardı onu Hasan. "Aksi takdirde şimdiye kadar dünya üzerinde görülmemiş boyutlarda bir katliama kurban gideceğiz." "Dediklerinin hepsini harfiyen yapacağım efendim," dedi Apama. Bu arada kendisine bir bardak şarap doldurmuştu. "Aynısını senden de bekliyorum Meryem. İyi dinleyin. Yapmak istediklerimin başarılı olması için gerekli en önemli şey şu. Bahçeye gerçekten de doğaüstü bir görünüm kazandırmak için elinizden geleni yapacaksınız. Başka sözlerle bu bahçe basit ve cahil yürekler için gerçek bir cennet manzarası arz etmeli. Tabii ki gün ışığında değil. Çünkü etrafın manzarası yapılan sahtekarlığı ortaya çıkarır. Fakat geceleri bu iş için çok uygun. Bize lazım olan en önemli şey mükemmel bir aydınlatma sistemi. Göze çarpması istenen her ayrıntı ortaya çıkarılmalı. Gerisi ise karanlıklara gömülü kalmalı. O uzak doğulu prensin Kabil'de şerefine verdiği geceyi hala hatırlıyor musun Apama? Aman Allah'ım, nasıl unutabilirim ki? O zamanlar gençliğimizin en güzel çağlarını yaşıyorduk. Dediğim gibi yapmamız gereken en önemli şey belli detayları ortaya çıkarmak. Çin'den gelen o fenerleri hatırlıyor musun? Şerefine verilen bahçeyi bir peri ülkesine çevirmişlerdi. Her yer tamamen aydınlıktı ama o kadar değişik gözüküyordu ki sanki bir masal dünyası gibi. Evet, ve suratlarımız bazen altın, bazen erguvani, bazen yeşil veya mavi, bazen de her renkte parlıyordu. Olağanüstüydü. Ve hepsinin ortasında ateşli ihtirasımız. Gerçekten de harika bir sahneydi. Fakat benim bilmek istediğim o fenerlerin ayrıntılarını hala hatırlayıp hatırlamadığın. Benzerlerini şimdi de yapabilir misin? Haklısın, onlar geçmişte kaldı ve konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi sırada başkaları var. Hala o fenerleri hatırlayıp hatırlamadığımı sordun. Kağıdım ve boyalarım olsa elbette ki aynalarından imal edebilirim. İstediğin malzemeyi alacaksın. Peki ya boyama işlemi? Kızlardan bir tanesi bu işten çok iyi anlıyor. Fatma diye ilave etti Meryem. Bu konuşmayı sessiz bir gülücükle izlemişti. Kızların hepsi Apama'ya yardım edebilirler. Öyle olması gerek zaten. Çünkü yarın akşam her şeyin hazır olması lazım. Hadımlar yemek ve şarap hazırlasınlar. Mahzende yeterli şarap olduğunu umuyorum. Yeterinden de fazla. İyi. Yarın sabah namazıyla ikindi namazı arasında bahçeyi ziyaret edeceğim. Kızları şevklendirmek için onlara görünmek istiyorum. Bu arada bahçeyi ziyaret edecek olan misafirlere nasıl davranmaları gerektiği konusunda da bizzat talimatlar vereceğim. Şaka kaldıracak durumda değilim. Huri olmadığını ve burasının da cennet olmadığını açığa vuran herkes gözünün yaşına bakmadan cezalandırılacaktır. Bu küçük oyunun size çok zor gelmeyeceğini umarım. Hepsi de kendisini bir prenses sanıyor diye söze başladı Apama. Yani... Yine de onları rollerine hazırlamak lazım diye lafını kesti Meryem endişeyle. Ölüm cezası tehdidi işimizi kolaylaştıracaktır, inanın bana diye onları yatıştırdı Hasan. Köşklerde karşılama töreni için kusursuz olarak hazırlanmalı elbette. Kızlar baştan ayağa uyumlu olmalılar. Tepeden tırnağa ipeklilere, altın ve mücevherlere bürünsünler. O kadar güzel olmalılar ki gerçekten de cennet sakinlerinden bir farkları kalmamalı. Umarım bugüne kadar öğrendikleri onlara faydalı olmuştur. Bunları düşünüp üzülmene gerek yok efendim. Meryem ve ben her şeyi istediğiniz gibi yapacağız. Pekala, söyleyin bana, o küçük maymunların karşısına nasıl çıkmalıyım? Üzerlerinde en büyük etkiyi nasıl uyandırabilirim? Bir sultan gibi görünmelisin diye cevapladı Meryem. Seni öyle hayal ediyorlar. Mahiyetinde birkaç kişi getirsen iyi olur dedi Apama. Mümkün olduğu kadar gösterişli bir şekilde çıkmalısın karşılarına. Muhafızların ve iki yardımcımın dışında bahçelerin sırrını hiç kimse öğrenmemeli. Bu küçük kazlar bir sultanı nasıl canlandırıyorlar kafalarında? asil bir çehre, azametli tavırlarla bir sultanda olması gereken asgari özellikler dedi Meryem gülerek. Özellikle de erguvani bir kaftanla kafanda altın bir tacı unutmamalısın. Gerçekten de halkın gözünde değer kazanmak isteyen kişi halkın istediği gibi giyinmelidir. Bu dünya böyle diye içini çekti apama. Neyse ki bu tür süs eşyalarında kalede yeterince var. Zamanında epeyce biriktirmiştik. Hasan gülmeye başladı. Apama'nın kulağına eğilerek sordu. Hamamlar hazır mı ve lazım olan diğer şeyler? Her şey hazır efendim. İyi, yarın sabah erkenden çalışmaya başlayın ve sonra kızlarla beraber beni bekleyin. İyi geceler. Adi onu sessizce bahçelerin kapısına götürdü. Hasan odasına çekildiği zaman olan biteni bir daha kafasından geçirdi. 20 yıldan beri gece gündüz demeden, durup durmadan amacı uğruna çalışıyordu. 20 yıl zor yıl. Asla tereddüt etmeden bir an bile korkmadım. Kendisine karşı da katı ve acımasızdı. Bunların hepsini arzusunu gerçekleştirmek, rüyalarını hakikat kılmak için yapmıştı. Ne büyük bir masaldı yaşam. Gençlik hayallerle doluydu. Yaşlılık ise canlı bir arayışla. Ve şimdi yaşamın son demlerinde rüyaları gerçek olmaya başlamıştı. Binlerce müminin efendisiydi. Kudretinde eksik kalan bir tek nokta vardı. Bütün yabancı hükümdar ve despotların korkulu rüyası olmak. Şimdi yürürlüğe koyduğu plan ona bu işte yardımcı olacaktı. İnsan doğasının ve zaaflarının üstünde yükselen bir plandı bu. Vahşi ve çılgın, ince ince hesaplanmış, çok iyi düşünülmüş bir plan. Aniden aklına bir şey geldi. Acaba bir yerde yıllarını verdiği bu planı bozabilecek bir hata yapmış mıydı? Küçücük bile olsun bir şey unutmuş muydu? Yüreği aniden titremeye başlamıştı. Ya bir yerde hata yaptıysa? Boş yere uyumaya çalıştı. Baştan savulamaz bir huzursuzluk ona işkence ediyordu. Çabalarının akamete uğraması durumunda ne gibi sonuçlar doğacağını şimdiye kadar ciddi olarak hiç düşünmemişti. Gerçekten de bütün olasılıkları hesaplamış mıydı? Bu düşünce onu ilk defa ürkütüyordu. Hadi kendine gel, hepsi bir gece daha atlatacaksın diye ikna etmeye çalıştı kendisini. Sonra her şey düzelecek yine. Bir an nefes alamadığını zannetti. Ayağa kalkarak kulenin en uç noktasına çıktı. Üzerinde sonsuz ışıltısıyla gök kubbe yükseliyordu. Aşağıdan ise şiddetle akan ırmağın çağlaması yükseliyordu. Çevresinde ise değişik yaşamları ile bahçeler vardı. Olağanüstü rüyalarının ilk meyveleri. Dışarıda, kalenin önünde, adamları sultanın ordusunun öncülerini bekliyorlardı. Hepsi ona sınırsız derecede güveniyorlardı. Hepsi onun otoritesine sınırsız ölçüde teslim olmuşlardı. Acaba onları nereye götürmekte olduğunu içlerinden bir teki bile tahmin edebiliyor muydu? Bir an için aklından her şeyden vazgeçmek geldi. Korkuluğun üzerinden atlayarak ortadan kaybolabilirdi. Şahrut onu uzaklara götürürdü nasıl olsa. Bu şekilde tüm sorumluluklarından ebediyen sıyrılırdı. Fakat adamlarının hali ne olurdu o zaman? Herhalde Ebu Ali, Büyük Önder'in Empedokles gibi yaşarken cennete alındığını söylerdi ve büyük bir peygamber ve evliya olarak saygı görürdü.